Herkese merhaba. Herkes için ekonominin 105. programıyla yine birlikteyiz. Bu hafta konumuz daha çok döviz kurumu ve finansal istikrar üzerine olacak. Son dönemde bunu olumsuz yönde etkileyen bazı gelişmeler var. Paylaşmak istiyoruz. Zaten hepiniz biliyorsunuz bunları yaşıyoruz ama acaba bunlar neden oldu, nasıl oldu, bundan sonra ne olacak? En kötüsü bu muydu ki bir ihtimal olabilir? Veya daha yeni mi başlıyoruz? Bu da olabilir. Yapmış oldukları bundan sonra yapacaklarını teminat şeklinde de değerlendirilebilir. Şimdi bütün bunları daha böyle güzelce analiz edelim istiyorum. İlk öncelikle niye böyle bir durum yaşadığımızı iyi ben tahlilini yapmamız lazım. Şimdi Mart ayında Naci Ağbal gittikten sonra herkesin beklediği şey eğer Şahap Kavcıoğlu sert faiz indirimi yapmayacaklarını ve reel faizi mutlaka pozitif alanda bırakacaklarını, yani gerçekleşen enflasyon verisinin üzerinde bir politika faizi uygulayacaklarını taahhüt etmeseydi yaşayacaktı. Yani o dönemde kaçtı? Kavcıoğlu atandığı zaman 7.20 idi. Bir anda 8.60'a kadar çıktı ve şu andaki 9.50'lere, 9.60'lara o zaman gelecekti. Yine benzer bir şekilde Berat Albayrak istifası veya azli olmasaydı Kasım ayında gene bu kur seviyelerini görecektik. Ama biz bunların bir kısmını Mart, Nisan, Mayıs aylarında fiyatladık. Yani kur 8.20'nin altına bir daha gelmeyecek şekilde buraya yerleşti. Uzun vadede konuşuruz. Çok işler Türkiye'de değişti. Onu o zaman konuşuruz. Ama şu kısa vadede 8.20'nin altına gelemeyecek şekilde gelişti. Ne kadar yukarı gidebileceği ise o hayal gücümüze bağlı kaldı. İşte bazen gerçekten uyan uymayan şudur budur deyip 10 lira, 15 lira, 20 lira gibi çeşitli şeyler var. Birazdan bunlara değineceğim. Ancak Kavcıoğlu göreve geldikten sonra bu geri adımları atıp kur atağını önlediği ve 8.20'nin altına düzeltiyorum 8.60'ın üstüne gitmeyi engellediği gibi bir şeyi başaramadı. O da şu, buraya niye atandı? Eninde sonunda faizi indirmek için. Ve zaten piyasa faizleri normal zamanda enflasyonla mücadelede başarı elde edildiğinde zaten kendi ineceği için buna gerek yoktu. Demek ki Kavcıoğlu atanıyorsa mutlaka erkenden bu yapılacak şeklinde değerlendirildi ve doğru bir değerlendirme olduğunu gecikmeli olarak 6 ay gecikmeli görmüş olduk. Bir anda Eylül ayının başında işte çekirdek enflasyon çıktı. Halbuki o ana kadar Merkez Bankası'nın güncesinde, bloğunda, kendisinin yarı akademik yayınları koymuş olduğu yerde hiç buna dair bir araştırma yoktu. Normalde Merkez Bankası ısıtır, piyasadaki diğer paydaşlarla tartışır, eder. Acaba çekirdek enflasyon mu daha iyi, ABD'de bu var ama bizim ortak yanlarımız var mı yok mu, bunları konuşur. Bunları yapmadığı gibi hangi çekirdek enflasyon dahi olduğunu söylemediler. Hemen tabii biz orada anlaması zor değildi. Hemen en düşük olanı seçileceğini görmüştük. Her neyse tüm bunlardan sonra buna geçildi ve arkasından 100 bas puan indirimlik yapıldı. Piyasa buna tepki verdi. Kur 9'a doğru çıktı. Ve arkasından 3 PPK üyesi görevden alındı. Bunların daha çok faizle ilişkili olduğu söylendi ama ben pek bu görüşte değilim. Biliyorsunuz Naci Ağbal'ı 128 milyar dolarla ilgili alındığını düşünmüyordum. Orada faiz diyordum. Bu sefer de faiz değil diyorum. Faizler zaten inecekti. Daha çok başka nedenlerden azdan geleceğiz yapıldığını düşünüyorum. Devamında ne oldu? Hemen tabii kur 9.30'a doğru yakınsadı. Merkez Bankası kararı açıklandı. Hepimiz düşünüyorduk. Acaba makul mü yapacak? Yani sıfır olmazlar. 50 yapıp böyle bir gönlümüz alacak derken onu da yapmadı. 100 de yapmadı. 200 bas puan yaptı ve buralara geldi. Kur 9.60'a kadar çıkmış oldu. Yetmedi. Hafta sonu bir de kriz yaşadık. 10 büyükelçi krizi. Büyükelçiler krizini yaşadık ve bunun neticesinde çılgınca bir denemenin sonrası kurs 9.80'e kadar çıktı ve o krizin net bir şekilde geride kalmasıyla bir sakinleşme gerçekleşti. Aslında kurun daha aşağılara da gelmesi lazımdı ama gelemiyor çünkü huyunun huyundan vazgeçmediği görülüyor. Yani bir sonraki atak için bahane daha tam oluşmadan zaten olacaktır diyerek önden fiyatlama yapılıyor. Bunları anlatmaktaki amacım şu. Naci Ağbal görevden alındıktan sonra 7.20'den 8.20, 8.80 aralığına giden kur zaten bir kısmını fiyatlıyordu. Niye aldık o zaman? Sen de söyleyin bana. Neden o dönemde kur yukarı gitti? Çünkü erken faiz indirimleri yapılacağı için. Erken yapmadılar ilk başta ama nihayetinde erken yaptılar ve kur şimdi onları doğruladı. Sonrasında şimdi 100'le başlayıp 200'e çıkıyor. Ve bundan sonrası için de net bir bilgi vermiyor. Yani şunu diyemiyoruz. Kasım ayında bir yüz daha indirir mi? Yoksa bunu aralığa mı bırakır? Çünkü öyle bir mesaj bırakmış PPK karar metninde. Yıl sonuna kadar az bir alan kaldı diye. Az neye göre az? Yüze de az diyebilirsiniz, 25'e de az diyebilirsiniz. Veya alan kaldı diyordunuz, sonra akaryakıta kaç tane zam geldi? Belki de o alan da kalmadı. Hani zaten yoktu, o ayrı bir şey de Merkez Bankası'nın diliyle konuşmaya çalışıyor. Dolayısıyla bazı şeyler fiyatlara giriyor arkadaşlar. Bunu unutuyorsunuz. Olay olduktan sonra yaşanıyor. Yani kur eğer faiz 18'e, bakın 19'dan 18'e ineceğinin biz bir kısmını ta Mart Nisan aylarında yaşadık. Bunu unutmayalım. Öyle her seferinde bakın ne oluyor? Patlama gerçekleşmiyor. Bakın adam 300 bas puan yaptı. 100 artı 200. Niye patlama olmadı? Çünkü belli bir kısmı fiyatların içerisinde. Ha şöyle diyebilirsiniz. Hocam bu da patlama değil mi? Değil arkadaş. O şöyle. Şimdi 2018'e dönelim. 2018'de 4,80'deydi bu Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı atandığında, sonra bir kur hata yaşadı. Hem de kusursuz bir fırtına. %50 gitti. 7,20'ye kadar gitti. Veya 2020'de Eylül ayında 200 bas puan faiz arttırıldı. Ekim'de gene bir 200 bekleniyordu. Resmen nanik yaptı Berat Albayrak ve PPK. Sonrasında bir anda 7,80'den kur hata başladı. 8,58'e geldi. Daha da gidiyordu. 9,5'a doğru gidiyordu. Belki ona ulaşacaktı. Ama sonra Albayrak bir şekilde görevden el çektirildi. Şimdikine bakalım. 7,20'den 8,20'ye doğru gelen, yani 6 ay evvelki harekette bir kur düzeltmesi. İyi beklentiler vardı, o bitti. Buna hadi yarı kur hata diyebiliriz. 8,20'den 9,20'ye gidene de hadi zorlarsak yarı kur hata deriz. Ama aslında şu, diyorsunuz ki ben artık reel faizi en azından gerçekleşen enflasyona göre vermeyeceğim. Ben bu kur seviyesinin üstündeki seviyelerde razıyım diyorsunuz. Bu bir atak gibi değil. Atak tam böyle bir spekülatif atak olur ve overshoot eder. Çok başka yerlere gider. Bakın şu anda mesela 11 liraya girip de sonra bir işte geri adım atıp sonra 9 liraya düşmüyoruz. Hani 2018'deki gibileri yaşamıyoruz veya 2020'nin sonundaki gibi yaşamıyoruz. Ha, hep zaten dediğim senaryo neydi? Çok uzun zamandır ve aynı yerdeyiz. Ve şu ana kadar da oldukça başarılı gitti. 8 ila 10 lira arası Türkiye'de, ya yani bu tabii trade edilecek bant değil, çok geniş bir bant ama ekonomik realiteyi anlatmak için söylüyorum. 8 ila 10 lira arasındaki bant Türkiye'nin küresel emtia ve navlundaki yüksek seyre rağmen, turizmdeki tatsız geçen yıla rağmen genel anlamda dış dengesini sağlayabileceği, dış denge sağlamak derken cari açığı sıfırlamak demiyorum. Onu zaten çok fakirleştiğimiz zaman kur yukarı gidince birkaç ay yapıyoruz. Sonra tekrar açılıyor. Çünkü zamlar geliyor. Yani öyle bir kur seviyesi yok. Mesela işte o çok dikkate alıyorsunuz ya Robin Brooks'un şeyleri falan. Yani kuru 9,50'de. 9,50'de de mesela biz burada 2 yıl kalsak 9,50'de ama diğer her şey devam etse. Ne büyük şok yaşansa ama ne de iyileşme yaşansa. Gene biz cari açık veririz. İlk bir 6 ay vermeyiz. Çünkü yoksullukta ithalat yapamayız. Sonra 6 aydan sonra zamlar gelir. Biz işte asgari ücret herhalde en az %20 zam yapılacak. İş gücümüz gene pahalaşacak. Eğitim seviyesi geliştiremediğimiz için, teknolojiyi geliştiremediğimiz için, rekabet gücünde gerçek anlamda kalıcı bir avantaj elde edemediğimiz için gene biz vermeye başlayacağız. Dolayısıyla o tip şeylere yanlış hesaplamalar, onlar da zamanla görecekler. Konumuz bu değil. Şu amaç vurgulamayı istediğim amaç şu. Birçok şey fiyatlara giriyor ve şu andakiler kur hata değil. Peki kur hata nasıl olur? Mesela bam diye bir Kasım'da da 200 bas puan yaparız. O zaman çok başka yerlere gideriz. Allah korusun diyorum arkadaşlar. İçinizde çok zengin olmayıp dolar pozisyonu varsa o da Allah korusun desin arkadaşlar. Bu tip büyük kur ataklarından çok birikiminiz varsa ancak faydalanabilirsiniz. Arkasından gelecek yoksulluk emin olun size daha fazla zarar verecek. Yani kenara 50 bin dolar attınız diyelim. 50 bin dolar, aa işte 8'den aldım 10 oldu ne güzel yaşasın. Yok arkadaşlar, o aradaki 2 liralık kur farkından fazlasını siz günlük hayatınızda yaşayacaksınız. İşsizlikle yaşayabilirsiniz. Çünkü özel sektör çok döviz borçlu. İşsiz kalmazsınız ama yıl sonunda enflasyonun altına zam alırsınız. Devletten belli destekler alıyorsanız, desteklemeyelim de çocuğunuzu devlet okuluna veriyorsanız o devlet okulunda iyice artık tuvalet kağıdı bulunamaz olur. Çünkü devletin borçlarının %58'i yabancı para cinsi, döviz ve altın. Devlet ciddi zarar ettiği için işte artık okullara, şuraya buraya o paraları veremez. İlaçlarınızın karşılanma oranı gittikçe düşüyor arkadaşlar, farkında mısınız? Belli ilaçlar artık SGK tarafından listeye alınmıyor. Öyle deniyor. Yani ben konunun hakim değilim ama uzmanlar sürekli bunu söylüyorlar. Neticesinde buralardan kaybedersiniz. Bir de tabii ki en basit çarşı pazardaki fiyatlar. Akaryakıtları gördünüz. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın fedakarlığı olmasaydı benzinimiz 11,5 lirayı bulmuştu arkadaşlar. Sağ olsun, var olsun 2 liralık feragat ediyorlar. O 2 lirayı da sarayın masraflarından kesiyorlardır diye düşünüyorum. Yoksa sosyal devletten kesmek hiç akıllarına gelmez biliyorsunuz kendileri. Her zaman fedakarlık da yapar bu millet seninle diyerek bu faslı espriyi kapatalım ama kendisine maaşı 101 bin TL'ye ulaşıyormuş 1 Ocak itibariyle. Bunu da son söz olarak ekleyelim. Devam edelim. Şimdi böyle bir ortamda mevcut riskler açıkçası fiyatlandı. Ama yeni riskler sürekli geliyor. Mesela bir Halkbank davası var. Ki bu bunların arasında benim en az önemsedim. Niye? Ki geçtiğimiz haftalarda Koreli bir bankaya da ciddi bir ceza kesildi. Yani böyle bir durum da yaşandı. Buna rağmen söylüyorum. Çünkü bu mevzu 2013'te çıktı. O günden bugüne tabii biraz da Halkbank'ın da ötelemesiyle çok uzadı. Ama Amerika da uzattı. Demokrasinin kılıcı olayı hoşlarına gitti. Yani Türk bankacılık sistemini istersek yok ederiz şeklindeki bir duruş hoşlarına gitti. Katsayı yaptırımlar içine yani S-400'e bağlı yaptırımlar içine geçerli bu. Direkt hükümeti iktidarı zor durumda bırakıp ona güç kazandırmak ve gelecekteki Türkiye'deki Amerikan düşmanlığını arttırmak yerine böyle bir tercihte bulunuyorlar. Onların çıkarlarını bu uygun geliyor ki bizim de öngörümüz böyleydi. Bundan sonra da ben doğrudan yani böyle 20 milyar dolarlık bir ceza zaten olmaz ama çok büyük bir cezayı beklemiyorum. Ama bu dava bizi canımızı sıkmaya devam edecek. O kesin. Bunun haricinde ikinci parti S-400'ler var. Arkadaşlar onu artık imkan tanımıyoruz. Çıkıp şeylerde söyleyebilir, meydanlarda söyleyebilir. Ama daha birinci parti kutusundan çıkaramadık. Birinci partiyi Girit modeli diyerek Afganistan'a falan güya dediklerine göre göndermeye çalışmışız. Yani dolayısıyla böyle bir ortamda bu iş de zor. En korktuğum ki dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerinde bir karar aldığını düşünüyorum. Evet, gerektiği zaman ulusal sınırları korumak için sınırların ötesine gitmek gerekir. Ama son dönemdeki yaptıklarımız buna istediğim sonucu vermedi. Bence orada baştan sona bir daha göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ama biliyorsunuz alanın dışındakilere çok girmiyorum. Burada dost sohbeti olsaydı konuşurduk ama buralara çok girmeyeceğim. Korktuğum ne dersek bu sefer ABD değil Rusya karşımızda var. Ve arkadaşlar Ruslar hakikaten Rus ayısı gibi. Yani bu bir hakaret anlamı değil. ABD'lilerle biraz şaka yapıyorsunuz, ediyorsunuz, sineye çekiyorlar. Hemen şey yapmıyorlar. Ruslar çat diye pençe yatıyorlar size. Biliyorsunuz Rusların da sembolü ayıdır. 1980 Moskova Olimpiyatları'nda ayıyı kullanırlardı. Yani bizdeki ayı kelimesi hakaret edici ama Ruslar da öyle bir şey değil. Zaten kadim Rus milletinde böyle bir şey diyecek değiliz. Neyse, işte bu İdlib'de bizi çok korkutuyor. Hatırlayın, pandemi tam Türkiye'ye uğramadan önce Şubat'ın sonunda 2020'de 30 küsur askerimiz, sanıyorum 36'ydı, şehit oldu. Ve çok muhtemelen bunu Suriye görünümlü Rus askerleri yaptılar. Veya Suriye askerleri, rejim askerleri yaptı ama Ruslardan haberdar olarak onlarla bir ortak bir şekilde yaptılar. Veya Rusya bunu biliyordu da önlemedi. Bilemiyoruz. Dediğimiz gibi bu yetersiz istihbaratta hatalı sonuçlara varmak istemem. Ama en nihayetinde Rusya'da orada karşı karşıya geldiğiniz zaman Rusya çok sert duruş sergiliyor. Ki dedikodular öyle ki, rivayetler öyle ki Türk Silahlı Kuvvetleri de bu tezkereye gönüllü değildi. Biliyorsunuz ayrılan generaller de vardı. Orada görevlerini istifa ediyorlar ve bir kumandan kolay kolay bunu yapmaz. Zaten başka meslek de yapamazlar. Bu insanlar işlerine iyisiyle kötüsüyle aşla bağlılar. Yani bir komutanı istifaya götürecek süreç hakikaten hiç kolay değildir. Biz ne biliyorsak onun üç katı var ki bu olaylar, kararlar alınıyor. Her neyse bu Suriye konusu zorlanacak. Oradan evet çok ciddi bir risk primi var. Bunun haricinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis grubunda konuşmasını yaptı partili Cumhurbaşkanı olarak. Konuşmasında maalesef Meral Akşener hakkında sana işte Rize'de dersini verdiler gibi çok çirkin bir şey söyledi. Yetmedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Kemal Bey'in de gitti çubuktaki görüntülerini halk size ders verir şeklinde gösterdi. Yani bunlar arkadaşlar aslında işte suç diyeceğim de yani gözlü bir şekilde milleti suça teşvik etmek de işte koskoca Cumhurbaşkanı olunca ve yargın hali belli olunca bir şey diyemiyorsunuz ama belli ki hala kaosa, hala böyle şiddetin çıkmasına yönelik girişimleri var, sürecek. Şimdi bunların hepsini bir araya getirerek bu haftaki başlığımızı değerlendirelim. En kötüsü geride kaldı mı? Şimdi yeni şoklar olmazsa hakikaten en kötüsü geride kalmaya yaklaşmış olabiliriz. Fakat şoklar bitmiyor. Bir süre daha da sürecek. Ancak mevcut şoklar da önemli ölçüde fiyatlara girdi. Size daha önce de söylemiştim. Sonrasında tek zibi bile olsa iş dünyası, İTO, TÜSİAD, MÜSİAD, İSO, TOP, kimisi ürkek, kimisi daha cesur bir şekilde Merkez Bankası'nın son dönemde yapmış olduğu para politikasına karşı tavır sergilediler. Tamam, kredilerin faizi belki biraz iner, istemem yan cebime koy diyorlar ama piyasa faizlerindeki artışı gördüler, kurdaki artışı gördüler ve o rekabetçi kur denilen ve bilinçli olmayan ama bir takım akademisyen ısrarla bunun çok bilinçli ve bir tercih olduğunu düşündüğü ama öyle olmadığı aslındaki durumda işe yaramıyor bu. Elinde sonunda 6 ay sonra tekrardan gerçekleşiyor. AKP de bunu biliyor ama şu an elimizde bu silah var deyip hadi bakalım ya tutarsa diye sürüklendiği nehirde onu deniyormuş gibi göstermeye çalışıyor. Ortada böyle bir bilinç yok. Karşı tarafta olmayan bir rasyoneliteyi ona atfetmeyelim. Ama olmayan rasyonelite korkunun olmadığı, acaba iktidar değişirse endişesinin yaşanmadığı anlamına da gelmiyor. Bu nedenle belli şeylere daha dikkat ediyorlar. Bakın 10 Büyükelçi krizi ne oldu? Ben tweet attım. Dalga geçenler oldu benimle. Bakalım dışişleri ne yapacak diye. Herkes alta yazdı. Talimatı vermiş Cumhurbaşkanı. Yapmazsa olmaz. Ne oldu? Hiçbir şey yapılamadı. Kıvrıldı. Herkes kendi tribünü oynamaya çalıştı. Bence öyle prim birim de yapılmadı. Öyle bir one minute gibi bir show bile çıkmadı ki onun da ne kadar başarılı olduğu şüpheli. Aslında o da Türkiye'de değil de Arap dünyasında çok etkili olduğu dönemde. Arap Baharı esnasında. Yani özetle Erdoğan'a da ayak çekiliyor. Bakın Lütfi Elvan nerede? Sesi hala çıkmıyor 200 bas puanlık indirimden sonra. Halbuki o Mehmet Cengiz'in önünde böyle sanıyorum bordo renkteydi. Louis Vuitton marka, onun gibi lüks bir marka fularını kaşkolunu kolunu takmış böyle bir artist mutlu mutlu kendine güvenle yürüyen halleri vardı eskiden. Şimdi sesini duymuyoruz. Demek ki belki Kılıçdaroğlu'nun çağrısı etki etti. Bilmiyorum. Bir ihtimal, yani zannetmiyorum bu kadar siyasilerde etmiş olamaz. Muhtemelen bunlar da bu işin gidişatının sürdürülebilir olmadığını görüyorlar. Bu nedenle de biraz ölüye yatmaya çalışıyorlar, durumu yatıştırmaya çalışıyorlar. Ama Erdoğan çok farklı bir dünyada. Erdoğan'ın artık yolun sonuna geldiğini anlaması lazım. Ama bunu ona anlatacak biri de yok. O yüzden de denemeye devam. Bu nedenle en kötüsünü demek için hala erken. Ki karar alma süreçleri 10 Büyükelçi krizinde olduğu gibi sürpriz 200 bas puanlık indirimde olduğu gibi Erdoğan'dan geliyor. Yani bir rasyonelite değil. Ben açık ve net bir şekilde şunu ifade edeyim. 200 bas puanın en az 100 puanı Kılıçdaroğlu'na nazire yapmak için indirildi. Sen kimsin de benim bürokratlarıma emir veriyorsun diye böyle bir düşünceye kapıldı. Madem 50 bekliyorsunuz, 100 bekliyorsunuz, hatta hiç yapılmayacağını düşünenler var. Size kimin patron olduğunu göstereceğim dedi. Bam diye 200'ü bastı. Hala da imkanı olsa 100 basmak istiyor ama iş dünyasının tepkilerinden sonra bu iş iyice zorlaştı. Kasım ve Aralık'ta hiç gelmeyebilir. Ama bilemiyoruz. Şimdi bu Erdoğan'ın rasyonitesini tümüyle çözmek de mümkün değil. Şimdi toparlayalım arkadaşlar. Söylemeye çalıştığım şey şu. Mevcut risklerin bir kısmı, önemli bir kısmı. Ama bu hiç yurt dışından bahsetmedik. Fed'i, Çinli Evergrande'ı. Bunlar önemli ölçüde fiyatların içerisinde. Biz bu yüzden 7.20'den 9.50'ye kadar geldik arkadaşlar. Bu ne demek? 2,30 liralık bir artış. Hem de yaklaşık 7 ay içerisinde gerçekleşti. Yani kabaca %30'luk bir artış 7 ayda. Yıllıklandırsanız %50'yi geçer. Yani bu artışı unutmayalım lütfen. Hatta bir ara kur 6.90'a da inmişti. Buradan satayım ben size. Bu yıl içerisinde en düşük gördüğünüz yer 6.90'da, en yüksekte 9.80'di. Yani neredeyse 3 lira bu yıl içerisinde 7-8 ay içerisinde bir fark da görüldü. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şoklar sürecek. Erdoğan hala bu işi kaybedeceğine, geri çekilme stratejisine geçmesi gerektiğine ikna olmadı. Zamanla olacaktığını düşünüyorum. Belki de olmaz. Sonuçta dediğimiz gibi bu insanın kafasının içerisini bilmek tamamen mümkün değil. Ama o noktaya yavaş yavaş itiliyor. Boşuna da bu kadar çok Erdoğan'ın sağlık durumunun zayıf olduğunu gösteren videolar paylaşılmıyor. Birileri bence bu işin altyapısını hazırlıyor. Bunu da söylemiş olayım. Ama ne zaman olur bilmiyorum. İçimdeki doğan his ise şudur. Ya şu anda en kötüdeyiz ki muhtemelen değil. Ya da birkaç ay içerisinde çok da geçmeden biz en kötüyü yaşayacağız. Bu iş seçimlere kalmayacak. Zaten seçimlere kadar kalırsa artık yani ülkenin hiç şeyi kalmaz. bize ödemeler dengesi krizini bile yaşatma riskini tekrardan ortaya çıkarırlar. Ki öyle de kötü beklentiniz olmasın. Bakın geçtiğimiz haftalarda Akbank ve Yapı Kredi çatır çatır sendikasyon kredilerini aldılar. Türkiye hazinesi de Euro tahvilini sattı. Yani yurt dışında böyle bir beklenti yok. S&P'nin açıkladığı not da mevcut notu korudu ve olağanda bıraktı. Yani girip de negatife çevirmedi. Halbuki şu anda negatife çevirebilecek çok durum vardı. Bunların fiyatlarda içerildiğini varsaydı. Bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin.